Ayrım 117, sayfa 461. Zafer ve Ötesi. 19 Mayıs 1919'da Samsun kıyısından başlayan yolculuk, 9 Eylül 1922'de İzmir'de sona erdi. Ama bu son bir başlangıçtı da. İstiklal Savaşı İzmir rıhtımlarında başladı ve orada bitti. Adına Milli Kurtuluş Hareketi denilen büyük ve çağdaş hareketin kuruluş ve inşa devri ise bu bitişten sonra başlayacaktır. Çünkü zafer, Gazi Mustafa Kemal için gaye değil, vasıtaydı. 14. Hazırlıkların Hikayesi. Başkumandan Mustafa Kemal, hayatının en mihnetli safhalarından birini de Sakarya'da muzaffer olduktan sonra yaşamış olsa gerekir. O Sakarya zaferi ki, onu kendi ülkesinde şeflerin en üstünü olan Gazi gibi, müşir gibi, her faninin erişemeyeceği mutluluklara eriştirdi. Ama ne var ki, işte bu zafer sonrasında meclis gene kaynaşıyordu. Anadolu'da uzun bir seferberliğin ardından gelen Yunan Harbi'nin ikinci yılı gittikçe ağırlığını duyurmaktaydı. Hele çevrilmişlik, kapalılık, yokluk, sinir gerginliğini her gün biraz daha arttırıyordu. Orduya gelince, elbette ki ordu da yorgundu. Yani Gazi'nin şu meclisi hazırlamak şeklinde ifade ettiği çetin hazırlık devrinin şansları o kadar göz kamaştırıcı değildi. Zorluklarla savaşmak lazımdı. Memlekette yol yoktu. İstanbul Demiryolu Ankara'da bitiyordu. Onun da ancak Eskişehir doğusunda küçük bir parçası elde bulunuyordu. Akşehir-Pozantı arasında kalan diğer bir parça demiryolunun ise pek askeri değeri yoktu. Milli idare altındaki bütün topraklarda tek bir fabrika mevcut değildi. Şark cephesinden Garp cephesine iyi kötü gönderilebilecek bir cephane sandığının istenen yere varabilmesi için kuş uçuşu ile en az 1200 kilometrelik yol aşması lazımdı. Fakat insanlar kuş değildi ki. İnebolu'dan Ankara'ya ancak bir haftada varılabiliyordu. Ama bu yoldan Ankara'ya gelip dönecek vasıta, eğer bir kağnı ise, onu sürenlerin ortalama bir aylık yolu göze almaları lazımdı. Halbuki nihayet birkaç yüz kilo yük alacak bir kağnının hayvanları ile onu sürenlerin, bu yol için neredeyse bir kağnı yükü yiyeceği, yeme ihtiyaçları vardır. Oysa Anadolu neredeyse açtı. Fakat o kadar da değil. Düşmanı, vatanın harimi ismetinde, parantez içinde temiz bağrında boğmak için en az 100 bin silahlı askeri cepheye sürmek, yüzlerce topu, onların tükenmez mermilerini bulmak, en az 4 bin makineli tüfeği ateşlemek ve bu tüfeklerin her birine 2 dakika atış için bir sandık cephane yetiştirmek, nihayet süvariler için at, kılıç, atlar için yem, cephe gerisine hastane, ilaç, orduya yiyecek, giyecek ve hepsinin üstünde de bu savaşçı orduya yeteri kadar subay ve çeşitli derecelerde kumandan bulmak lazımdı. Dipnot, Yunanlar Sakarya Muharebesi'ne 3200 hafif ve 1000'den fazla ağır makineli sürmüşlerdi. Parantez içinde İstiklal Harbimiz C. Kerim sayfa 171. Halbuki ordu İnönü Muharebelerine girişirken bütün Anadolu'da ancak 5 general vardı. Onun da biri, rütbelerini, nişanlarını padişaha iade eden Mustafa Kemal'di. Gazi, 22 Kasım 1921-15 Ocak 1922 arasında Ankara'da bulunan Sovyet-Ukrayna Başkumandanı Fronze'ye şunları söyler. Milletvekillerinin çoğuna bildirilmeyen şeyleri size bildirdim. Çünkü milletvekillerinin çoğunun iradesi zayıftır. Şimdi durumumuz hakkında her şeyi biliyorsunuz. İsterseniz size ek bilgi verilecektir. Bahara kadar 2-3 ay içinde isteklerimizi elde edemezsek diplomatik kanallarla çözüm yolu aramalıyız. Bu temasları naklederken Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali isimli eserinin ikinci cildinde Fronze'nin öğrendikleri ve kendi gözlemleri gerçeğe %100 uygundu diye kaydeder. Dipnot, Başkumandan Fronze'nin Anadolu'ya gelişiyle Ankara'daki temas ve müzakerelerine ait rapor, vesika ve hatıraları Sovyet Mejduna Rodnaya Yins dergisinin Numara 7 1961 nüshasında etrafıyla yayınlanmıştır. Anadolu İhtilali'nde çeşitli parçaları nakledilen bu yayınların bir tercümesi tarih kurumunda mevcuttur. Bizim de vardığımız kanılar böyledir. Mesela genel verilen bilgilere göre hastalıktan cephe gerilerinde ölenler, cephelerde ölenlerden çoktu. Konya'da 12. Kolordu Hastanesi'nde yatanların %80'i zatürreden hastaydı ve gereğince ilaç yoktu. Genelkurmay Sağlık Dairesi raporlarına göre hastanelere yatırılan, parantez içinde yahut müracaat eden hasta sayısı 1921'de 151.783 ve 1922'de 247.988'di. Yaralıların nakli ise bir meseleydi. Düşünmeli ki İnönü Muharebelerinde tren Eskişehir'den Ankara'ya ancak 22 saatte gidebiliyordu. Bozkırlarda hasta, yaralı nakli ise hazin bir durumdaydı. Hulasa tarihin akışında ve bu şartlar içinde hem de 600 kilometrelik bir cephe üstünde bir milli kurtuluş savaşını o sonuca ulaştırmak lazımdı. Sakarya'dan sonra derhal işe girişildi. Büyük taarruzdan önce Garp cephesinde 19 piyade, 5 süvari tümeni ve bazı müstakil alay ve taburlardan bir ordu teşkilatı vücuda getirildi. Bunlar 5 kol ordudan kurulu 2 ordu, 3 tümenli bir süvari kol ordusu, 2 müstakil süvari tümeni ve bir de Kocaeli grubu şeklinde düzenlendi. Ve bütün bu kuvvetler Garp cephesi kumandanı İsmet Paşa'nın emrine verildi. Memleket içindeki kuvvetlerden tasarrufu kabil olanlar, hatta kıyı gözetleme müfrezeleriyle daire ve müesseselerde çalıştırılan askerler, Genelkurmay, Milli Müdafaa ve Millet Meclisi muhafız birlikleri bile cepheye gönderildi. Tecil olunmuş bütün erat göreve çağrıldıkları gibi 1899, 1900, 1901 doğumlularda silah altına alındılar. Dipnot, ordulardan birinin kumandanı Yakup Şevki Paşa, diğerinin yani güney kanadındaki 1. ordunun kumandanı önce Ali İhsan Paşa, hareket esnasında ise Nurettin Paşa'ydı. Ali İhsan Paşa'nın kumandadan alınması bir disiplin meselesi olarak izah edilir. Ali İhsan Paşa bu olayları Harp Hatıralarım ismini taşıyan bir eserde yayınlamıştır. Silah tedariki çok zordu. Avrupa'dan silah satın alma teşebbüsleri hep olumsuz sonuç veriyordu. Ön ayak olan yabancılar Anadolu'yu hayasızca dolandırıyorlardı. Sovyet yardımı ağır yürüyordu. İstanbul'dan ne kaçırılabilirse faydalıydı. O günlerde her yeni tüfek bir servet demekti. Elde önce kırık, yırtık kanatlı ve ancak iki uçak vardı. Fakat bunların sayısını 15'e çıkarmak imkanı bulundu. Düşmanın 3200 makineli tüfeğine karşılık 500 ağır ve 1500 hafif makineli elde edilebildi. Sağlık kadrosu tamamlanmaya çalışıldı. Nakil vasıtaları hemen hemen at, eşek ve kanlıdan ibaretti. Kamyon, otomobil hemen hemen yoktu. Fakat Fransızlarla anlaşmadan sonra bazı imkanlar açıldı. Mesela Mersin'den 150 berliye kamyonu sokulabildi ki muazzam bir güç demekti. Çeşitli talimgahlar açıldı. Subay ve assubay kadroları oldukça tamamlandı. Nitekim daha sonraları bu muharebeler için en yetkili eleştiriciler İstiklal Harbi bir subaylar harbidir diyebildiler. Tabii Yunanlılar da boş durmuyorlardı. Hatta o arada Trakya'dan İstanbul'u işgal etmek gibi hevesler gösterdiler. Fakat en önemlisi bulundukları Afyon-Kütahya hattını iyice tahkim ettiler. Öyle ki o sıralarda bu tahkimatı gören bir İngiliz kurmayının, "Türkler bu mevzileri 4-5 ayda düşürebilirlerse bir günde düşürdüklerini iddia edebilirler" dediği söyleniyordu. Dipnot, İstiklal Harbimiz Cevdet Kerim sayfa 177. Bu eserin yazarı Cevdet Kerim, kurmay binbaşı olarak o sırada 7. Tümen Karargahı'nda çalışıyordu. Arkasını tamamen bozkıra vermiş, yolsuz, vasıtasız ve ancak sırtta taşınan cephaneler ve kanlıların sürüklediği malzemeyle ikmal yapmaya çalışan bir ordunun manzarası, çağımızda belki bir daha görülmeyecektir. Onun için bu şartları ve havayı canlandıran bazı satırları bu sayfalara nakletmek istiyoruz. Cephede kurmay olarak çalışmış olan ve daha önce bazı cümlelerini naklettiğimiz Cevdet Kerim, parantez içinde İnce Dayı, şöyle anlatır. "Bize tahsis edilen mıntıkada 300 kanlı arabası tespit ettik. Bunları muharebe esnasında derhal tanzim edebilmek için bir deneme çağrısı yaptık. Tebliğimizden 24 saat sonra 250 araba gelmiş bulunuyordu. Bazıları öküzleri olmadığından arabalarına ineklerini koşmuşlardı. Arabaları getirenlerin bir kısmı çocuk ve ihtiyarlar, çoğu da kadınlardı. Tümen kumandanı düzlükte sıralanan bunları teftiş ederken uzun övendirileriyle sevgili hayvanlarının başlarında dizilen kadınlara erkeklerinin niçin gelmediklerini sordu. Bu zahmetli işte çok yorulacaklarını, hatta dayanamayacaklarını söyledi. Kadınların verdikleri cevap şuydu: erkeklerimiz hizmette, parantez içinde askerliktedir. Emrinize biz geldik. Böyle bir günde bize bu kadarcık iş düşmesin mi? Halbuki bunların çoğu harap olmuş köylerinde çocuklarını komşularına teslim edip gelmişlerdi. Nitekim muharebe başlayınca bunlar uzun günler gene bizimle geldiler. İçlerinde yolda doğuranlar oldu. Cephede bu gayret devam ederken gerilerde İnebolu-Ankara yollarında da bu halk sırtlarında cephane taşıyordu. Bizim için İstiklal Savaşı şimdi artık bir hatıradır, bir dumanlı anıdır. Gerilere baktığımız zaman dağların, bozkırların üstünde onun, kızıllıklar içinde ufka yansıyan hayalini görürüz. Ama Gazi bu mücadelesinde yalnız değildi. Binlerce, yüz binlerce atsız vardı. Bu atsızlar ya savaşırken birer erdiler ya muharebelerin mihnetlerine alın terleri ve gözyaşlarıyla katılmış, yara aç yarı tok, lime lime kıyafetli analar, gelinler, kızlar, çocuklar ve ihtiyarlardılar. Şimdi bunlar onun etrafında, onun kızıllıklar ortasında, hala dağlara, bozkırlara gölgesi vuran siluetinin çevresinde, sanki kendilerini göstermek istemeyerek yer alırlar. Hep birbirlerine sokularak, hep birbirlerini kendilerine siper ederek, önlerinde hayal meyal kanıları, böğürleri birbirine geçmiş öküzleri, inekleri ve ellerinde övendirelerle uçsuz bucaksız bir kadınlar, çocuklar ve ihtiyarlar ordusu. İşte asıl Kuvayi Milliye buydu.